Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı paylaşalım. Daha önceki sayılarda aktarmaya başladığımız Tuğba Şeker Hanımefendi ile Afrika Hizmetleri üzerine yapılan mülakatın 5.sini paylaşacağız. Bambaşka bir dünya başlığıyla Halime Demireşik imzasıyla yayınlanmış bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Kitleler halinde İslam'a girenlerin olması burada çokça faaliyet gösteren misyoner grupları rahatsız ediyor mu? Burkina Faso 11 tane askeri darbe geçirmiş bir ülke. Biz bunların son dördüne şahit olduk. En son darbeden sonra ilk defa ülke yönetimine Müslüman bir lider geçti ve ilk icraatı Fransa'nın sömürge faaliyetlerini olabildiğince azaltmak oldu. Türkiye ile işbirliği yaparak ülkedeki terör unsurlarını da azaltma gayreti içine girdiler. Tabii Müslüman liderin başa geçmesiyle tebliğ faaliyetleri de çok rahatladı. Devlet ve halk Fransız sömürgesini istemiyor. Her şeyin farkındalar. Bir de bizim vakfımız misyonerlerin bile girmediği, hatta girmekte zorlandığı birçok köye ulaşıp tebliğ faaliyetleri yapıyor. Müslüman hocaların fedakarlıklarını gördükçe, bir de sömürmek için değil, kurtarmak için geldiklerini anladıklarında topluca iman edenler oluyor. Bunlar hep hocamızın ufku ve duasıyla oluyor. Yazın geldiğimde hocamız, "Kızım çok güzel hidayetlere vesile oldunuz, daha da olacaksınız inşallah" dedi. Şu an eşim 11 yılın ardından 12. yılında Afrika'nın Ghana ülkesiyle de ilgilenmeye başladı. Hocamız bu yaz döneminde de "Siz ailecek Afrika'da büyük fedakarlıklar göstererek hidayetlere vesile oldunuz. Ne mutlu size. Ghana'da da hizmetleriniz devam edecek inşallah kızım" dedi ve Ghana'dan da güzel haberler gelmeye başladı. Beyim vazifeyi aldığı gibi Ghana'nın birçok bölgesinde hidayet çalışmalarına başladılar. Tıpkı Burkina'da olduğu gibi Ghana'dan da şehadete susamış toplulukların hidayet haberleri geliyor. Elhamdülillah. 12 yıldır oradasınız. Unutamadığınız hatıralarınızdan da bizimle paylaşmak istedikleriniz var mı acaba? Benim en çok içimi titreten ve özellikle siyer hocam olarak sizin bizzat görmenizi istediğim Mevlid-i Şerif kutlamaları. Yaklaşık 4000 kişinin katıldığı bu program sabaha kadar devam ediyor. Bu programa Burkina Faso'nun alimleri katılıyor. Kur'an ziyafetleri, sohbetler, Türk ve Afrikalı hocaların söylediği ilahiler, naatlarla adeta bir duygu selinin yaşandığı çok harika anlar oluyor. Bir de beni en çok etkileyen tabii ki hidayet merasimleri. Rabbimize ahir zamanın buhranları içinde bize böyle bir güzelliği yaşattığı için şükrediyoruz. Bizi bu hizmete vesile ve amade kıldığı için de kendimizi çok bahtiyar addediyoruz. Yüzlerce kişi aynı anda iman ediyor. Hepsi bir anda anneden doğmuş gibi tertemiz, günahsız oluyorlar. Bu anlara şahit olmanın ruhumuza kattığı süruru kelimelerle ifade etmenin mümkünatı yok. Şehadet merasiminden sonra hava bir anda bayrama dönüşüyor. Erkeklere seccade, takke vesaire, kadınlara başörtüsü, seccade vesaire, çocuklara da oyuncak dağıtılıyor. Hanımlar hemen gözyaşlarıyla başörtüsünü takıyorlar. Başörtüsü ile ilgili nefis mücadelelerinin yaşandığı ve artık kiminin örtüleri bir kenara bıraktığı günümüzde hanımların orada o başörtülerinden almak ve hemen başını örtmek için nasıl bir çabanın içine girdiğini görmelisiniz. Biz ilk geldiğimiz zamanlarda bu kadar insanın hidayetine vesile olacağımızı tahmin edemezdik. Ama Osman hocamızın ufku o kadar geniş ki bunların olacağını bize daha gelirken haber vermişti. Dünyanın en gelişmemiş, en fakir ülkesi ama en çok da İslam'a aç ve muhtaç. ezan okununca sokaklarda, caddelerde hemen cemaat olup namazlarını kılıyorlar. Dünyevi imkansızlıklara rağmen İslam'a sımsıkı bağlanıyorlar. Benim buralara gelmeden evvel keskin sınırlarım, sert kurallarım vardı. Çok disiplinli, çok titiz ve temizlik hassasiyeti yüksek bir insandım. Afrika'da hizmet etmek benim aşırılıklarımı yonttu. Meğer benim buralarda hizmet etmeye ihtiyacım varmış. O kadar değiştim ki, Afrikalı kardeşlerimle aramda görünmez bir bağ var. Her gün beraberiz ama bir gün görmesem özlüyorum onları. Onların rahat, telaşsız, neşeli halleri artık bizleri de etkiliyor ve dönüştürüyor. Mesela burada saat 12 olunca herkes öğle uykusuna geçiyor. Devlet dairelerinde, yollarda, evlerde, okullarda nerede oldukları fark etmeksizin herkes öğle uykusuna yani kaylule'ye yatıyor. Resmi olarak da 12-15 arası devlet dairelerinde tatil veriliyor. Ben buna çok şaşırıyordum. İstisnasız herkesin o vakitte uyuması bana çok tuhaf geliyordu. Burada harmattan denilen toz mevsimi yaklaşık 8 ay sürüyor. Ülkede tozdan göz gözü görmüyor. Bu dönemde tek bir yağmur damlası düşmüyor. Havanın sıcak ve tozlu olması sebebiyle beden çok yorgun düşüyor ve insanın mutlaka uyuyup dinlenmeye ihtiyacı oluyormuş. Bunu yaşayarak anladım. Yadırgadığım diğer bir husus da çok renkli ve şatafatlı kumaşlarının olması. Ülkede hazır giyim sektörünün olmayışı. Herkes pazardan rengarenk kumaşlarını alıp diktiriyor. Bu kumaşlara göz ucuyla bakamıyordum, o kadar renkli. Bu kadar renkli nasıl giyiniyorlar derdim. İnanamazsınız ama şimdi o renkli kumaşlardan alıp ben de elbise diktiriyorum ve severek giyiniyorum. Ayrıca modanın, çeşit çeşit akımların ve kapitalizmin bütün dayatmalarının karşısında bunlardan hiç etkilenmeden yaşayabilen dünyaya kapalı bir toplum. Sokakta hiç kot pantolon ve tişört giymiş insan göremezsiniz. Yerel kumaşlardan çeşit çeşit renklerde diktirilmiş kıyafetler vardır herkesin üstünde. Benim en çok ilgimi çeken başka bir şey de bu halkın bu kadar imkansızlıklar içinde sürekli şükür halinde olması, hallerinden hiç şikayet etmemesi. Yine dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmalarına rağmen, bizzat içinde yaşayan bir insan olarak şahit olduğum şeylerin en başında, insanların bu yokluk ve sıkıntılara rağmen çok mutlu bir şekilde yaşamaları geliyor. Burada yaşayan insanların hayat prensibi yapada problem, yani problem yok demek. Karşılaştıkları en zor durumlar için bile bunu rahatça söyleyebiliyorlar. Çocuklar doğdukları andan itibaren anne sırtına bezlerle bağlanıyor ve uykularını, hayatlarını annelerinin sırtında geçiriyorlar. Sosyal hayattan kadın hiçbir şekilde soyutlanmıyor. Motor ve bisiklet tepesinde sırtında çocuğuyla her yere gidebiliyor. Her işini yapabiliyor. Bu durumun farkında olmadıkları birçok faydaları var aslında. Bu şekilde bebeği sırta bağlama modern toplumlarda son zamanlarda çok moda zaten. Böylece çocuklarla anne arasında güvenli bir psikolojik bağ oluşurken fiziki açıdan da kalça çıkıklığı gibi problemlerin önüne geçiliyor. Geldiğim yıllarda ikinci çocuğum doğduğu için çok ilgimi çekip araştırmış, ben de çocuğumu onlar gibi bezlerle sırtıma bağlayarak büyütmüştüm. Burada insani ilişkiler çok sıcak ve gelişmiş. Sokaklarda tanıyan, tanımayan herkes birbirine muhakkak selam verir. Geleneksel yapı bozulmamış, büyüklere ve yaşlılara karşı çok büyük bir hürmet ve alaka var. Akrabalık, komşuluk ilişkileri çok kuvvetli. Bizim toplum olarak yitirdiğimiz birçok ahlaki değer ve güzelliklerin bu zor coğrafyada tabii şekilde hiç zorlanmadan seyrinde devam etmesi. Bunu nasıl başarıyorlar anlamıyorum.
Ve
Değerli dinleyenlerimiz, Halime Demireşik imzalı Tuğba Şeker hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın 5. bölümünü paylaştık. Bambaşka bir dünya başlığıyla yer alıyor Şebnem dergisinin Temmuz sayısında bu mülakat. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz şimdi. İslam'ın Güzide Hanımları 32, Nurel Ensariye Rahmetullahi Aleyha başlıklı Merve Güreç imzalı yazıyı aktaracağız. İslam'ın Güzide Hanımlarından Nurel Ensariye, Müslümanların ekseriyeti tarafından Şeyhül Ekber, en büyük şeyh olarak kabul edilen Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin annesidir. Endülüs'te yaşamış sufi bir hanım olan Nurel Ensariye'nin soyu, Peygamber Efendimiz'i Medine'de misafir edip canlarıyla, mallarıyla kendilerini ona adamış bulunan Ensar'a dayanmaktadır. Nur Hanım, ilim tahsili ve salih amellerle bezediği gençlik yıllarının ardından Ali bin Muhammed'le evlenmiştir. Kocası Ali bin Muhammed, Kur'an, hadis ve fıkıh ilimleriyle sürekli meşgul olan ve tevazu libasını üzerinden hiç çıkarmayan bir kimsedir. Nurel Ensariye, Rabbimizin lütuf ve keremlerine mazhar olabilmek ve salihalar kervanına katılabilmek için çokça taat ve ibadette bulunur, dualar eder ve düzenli olarak dönemin sufi hanımlarından olan Fatıma Bintül Müsenna el-İşbiliye'nin sohbet halkasına katılırdı. Fatıma Bintül Müsenna el-İşbiliye ile hoca-talebe münasebetlerinin çok ötesinde bir ünsiyet kurmuş, aralarındaki muhabbet gıpta edilir hale gelmişti. Katıldığı bu bereket ve feyiz yüklü sohbet meclisleri, Nurel Ensariye Hanım'ın gönlüne sürur, sadrına genişlik vesilesi oluyordu. Nurel Ensariye'nin kendi evi de adeta huzur limanıydı. Eşiyle birlikte gece gündüz ilimle iştigal ediyorlar, irfan ehli olmak için ilimlerini amelleriyle destekliyorlardı. Bu iki ilim ehlinin en çok istedikleri şey ise yine ilmiyle amil olacak evlatlardı. Nitekim Hak Teâlâ bu isteklerine karşılık kendilerine büyük bir lütufta bulunmuş ve onlar için göz aydınlığı olacak evlatlar nasip etmişti. Özellikle Muhammed İbnül Arabi dillere destan bir evlat oldu. Kızları Ümmü Saat ve Ümmü Âlâ da hanım velilerden sayılmıştır. Evlatlarına gözü gibi bakan Nur hanımefendi onların üzerine titrerdi. Yavrularının dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır, onların en güzel şekilde yetişmesi için her türlü fedakarlığa katlanırdı. Böyle bir aile terbiyesiyle büyüyen Muhyiddin İbnül Arabi, küçük yaşlarında aldığı bir manevi işaretle inzivaya çekilmiş ve kendisine marifet kapıları açılmıştı. Nurel Ensariye, kendisi hiç ihmal etmediği gibi evlatlarını da hocası Fatıma Bintül Müsenna el-İşbiliye'nin sohbetlerine götürür, orada hizmette bulunmalarını sağlardı. Fatıma Bintül Müsenna Hanım da İbnül Arabi'deki cevheri çok kısa zamanda fark etmiş, onu manevi evladı olarak kabul etmiş ve manen yetişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. İbnül Arabi Hazretleri bu durumu şöyle anlatır. Ben Fatıma Bintül Müsenna ile yetiştim. 10 sene onun sohbetlerine devam ettim. Dikkat ettim, hiçbir şey yemiyordu. İnsanlar yemek olarak evine bir şeyler getirse onlardan ölmeyecek kadar yerdi. Ben yanına oturduğumda yüzüne bakmaya utanır, haya ederdim. 90 yaşının üzerinde olduğu halde kendisini gören daha genç zannederdi. Kendi halinde yaşardı. Dünya ile alakası yoktu. Kimseden bir şey istemezdi. Bir ihtiyacı olduğunda Fatiha suresini okumayı adet edinmişti. Ne zaman böyle yapsa Hak Teâlâ onun istediğini yerine getirirdi. Onun için kendi elimle hurma dallarından bir ev yaptım. Orada kalırdı. Huzuruna benden başka kimsenin girmesine müsaade etmezdi. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda şöyle derdi. başkaları yanıma yarım olarak gelirler. Yani kendileri gelirler. Fakat kalplerinde başka şeyler olur. İşleri, dünyalıkları, evleri, aileleri de yanlarında gelmiş olur. Ancak Muhammed benim manevi evladımdır. Gözümün nurudur. Yanıma gelince kamilen gelir. Oturunca kamilen oturur. Yanımdan çıkınca da kamilen çıkar. Usul de budur. Fatıma bintül Müsenna Hanım, bir gün Muhyiddin Arabi Hazretlerine, ''Ben senin manevi annenim. Nursa normal annendir.'' buyurdu. Fatıma Hanım, Nurel Ensariye'ye hitaben bir keresinde şöyle demiştir. ''Ey Nur, Muhyiddin benim evladımdır. Senin de evladın olduğu halde manevi baban gibidir. Ona dikkat et ve kendisini üzme.'' Bu tembihten sonra Nur Hanım, İbnül Arabi Hazretlerini öz evladından daha ziyade muhterem ve büyük bir zat olarak gördü. Ona bu şekilde hizmet edip hürmet gösterdi. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri de validesi Nurel Ensariye'yi çok sever, çok kıymet verir, el üstünde tutardı. Muhyiddin Arabi, meşhur eseri Fütuhat-ı Mekkiye'de anlattığı ruhani miracında validesi Nurel Ensariye'nin manevi değerini gösterecek kıymetli hatıralar paylaşmıştır. Ömrünü hak yolunda geçirip Muhyiddin İbnül Arabi gibi büyük bir zatı yetiştiren Nurel Ensariye Hanım'ı rahmetle yad ediyor, mekanının cennet, makamının âli olması için ruhuna bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okumanızı istirham ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Merve Güleç imzalı İslam'ın Güzide Hanımları 32 Nurel Ensariye Rahmetullahi Aleyha başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak programımızda Zehra Evli'nin kaleme aldığı Lale Duruşlu Menekşe Bakışlı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Başörtüsü yasaklarının olduğu dönemde çalıştığı kurumda sık sık teftişe uğrayan bir peyzaj mimarı hanımın yaşadıklarına ithafen. Kafasını uzattı tuvaletin kapısından kadın. Merdivenden gelen ayak seslerini dinledi bir müddet. Gidiyorlar belli ki diye geçirdi içinden. Bu defa da geldiler ve gidiyorlar. Derin bir nefes verişten sonra ne kadar zamandır tuvalette olduğunu düşündü. Bu karanlık ve ıslak tuvalette. Ne çok korkardı çocukken karanlık yerlerden. Saklambaç oyunlarında bile ebe ilk onu budurdu. Çünkü sesler çıkarırdı karanlıkta, kendini belli edercesine. Gece yalnız gidilemeyen tuvaletler. Karanlıkta korkuyorum abla, beraber gidelim nidaları. Korkuyordu o minicik yürek karanlıktan, karanlığın getirdiği düşüncelerden, karanlık yüzlü adamlardan. Saklandığı kapının ardından çıktı kadın. Usulca yöneldi çalışma odasına. Sakindi ortalık. Kimseler kalmamıştı. Masasında duran isimliğe kaydı gözü. Üste ismi, altta unvanı yazılıydı. Bir bir gözünün önünden geçti okul yılları, başarı belgeleri, diplomaları ve dereceyle girdiği mühendislik fakültesi. Yurdun en iyi üniversitelerinden birini kazanmıştı. Günlerce bayram havası esmişti aile içinde. Bu işi, bu unvanı ne çok yakıştırmıştı abisi ona. ''Yürü be Lale Duruştum, Menekşe Bakıştım.'' diyordu. ''Yürü, ayağına takılan taşları ben temizlerim.'' ''O taşlar duvar oldu abiciğim.'' diye geçirdi içinden. Kalın duvarlar, karanlık yüzlü adamların ördüğü soğuk yüzlü duvarlar. Renk renk çiçeklerin olduğu odada koltuğuna oturdu kadın. Kelebek kanat çırpsa ürperir oldu artık. Acil durum alarmı zannediyordu kuşların ötüşünü bile. Tuvalete, o karanlık deliğe saklanmayı gerektirecek acil durum alarmı. açık pencereden giren rüzgarla hafifçe titrerken saksıdaki çiçeğin yaprağı, annesinin o daha minicik bir kız çocuğuyken titrek yaprağım diye başını okşayışı geldi aklına. "Kıyamazdın bana annem," dedi usulca. "Kıyamazdın körpe kuzuna. Kirpiğimin ucundaki bir damla yaşa devirirdin bütün duvarları, karanlık yüzlü adamların ördüğü nefret duvarlarını." İçindeki volkanı patlatırcasına haykırdı kadın. "Şimdi ıslak ve karanlık tuvaletlerde yapayalnız kaldım abla. Kara kalpli adamlar anlamsız yasaklar görmesin diye beni, görmesin diye inancımı ve tercihlerimi, yine eski günlerdeki gibi gel arkamdan abla. Bırakma ellerimi." İsminin yazılı olduğu masanın arkasında boynu bükük bir lale, solgun bir menekşe var artık abi. Hem taş duvarlar arasında nasıl büyür ki çiçekler? Büyümek istiyorum abi. Yaşamak istiyorum. Yaşatmak istiyorum. Şubatlar bitsin abi. Mart gelsin, bahar gelsin. Şubat soğuk olur, üşütür insanı. Fakat bu Şubat ülkeyi, hatta insanlığı hasta etti. Ayağı dışarıda, dışarıdan omurgalı bir Şubat. Ta ilkokulda öğrenmiştim Şubat 28 çeker diye. Öyle de oldu. Hem 28 çekti, hem de bize çektirdi. Adı 28 Şubat oldu çekilenlerin, eziyetlerin, gözyaşlarının. Şubat'ın ne suçu var diyeceksin şimdi. Benim ne suçum vardı? Geleneğimle geleceğe yürüme arzumdan başka, inancımla hayallerime koşmaktan başka, benim ne kabahatim vardı söylesene abi. Geceleri ders çalışırken elime kalemin ucu batsa, o kaleme kızımı incitti diye tavır alan annem, şimdi elleri kalem tutan adamlar yok sayıyor beni. Bir yüreğe aşk değdiyse, bir göze yaş değdiyse, kişi artık yok sayılır mı anne? Ablam, korkuyorum karanlıktan. Tut ellerimi. Abim, yürümek istiyorum. Gökyüzüne ulaşmak istiyorum. Kaldır ayağıma takılan taşları. Annem, kara yürekli adamlara inat, dimdik durmak istiyorum. Başımdaki örtünün ucuyla sil gözümden akan yaşları. Değerli dinleyenlerimiz, Zehra Evli'nin kaleme aldığı Lale Duruşlu, Menekşe Bakışlı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın efendim.